bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Ağustos Başağı Sevinç Çokum Ötüken Yayın Evi 2. Basım 1993 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Kevser Gündüz. Sevinç Çokum İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini Beşiktaş Büyük Esma Sultan İlkokulu'nda, orta öğrenimini Beşiktaş Kız Lisesi'nde gördü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 3 yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. Sevinç Çokum roman ve hikayelerin yanı sıra denemeleri, inceleme yazıları, senaryo ve radyo oyunları da vardı. Hikayeleri Eğik Ağaçlar 1972, Bölüşmek 1974, Makine 1976, Türkiye Milli Kültür Vakfı Özel Jüri Armağanı, Derin Yara 1984, Onlardan Kalan 1987. Romanları Zor 1977, Dündar Taşer Roman Armağanı birincisi, Bizim Diyar 1978, Hilal Görününce 1984, Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Romancısı Armağanı, Türkiye Milli Kültür Vakfı Edebiyat Armağanı. Ağustos Başağı 1989. Senaryoları Beyaz Sessiz Bir Zambak 1987, Yeniden Doğmak 1987, Ankara Gazeteciler Derneği Yılın Senaristi Armağanı, Radyo Oyunu Hilal Görününce adlı romanı 12 bölüm olarak radyoya uygulanmıştır. Ağustos Başağı'nda yazar milli mücadele yıllarını ele almıştır. Olayları Osmanlı Devleti'nin beşiği Söğüt ön planda olmak üzere Batı cephesinin diğer bölgelerine de uzanan bir coğrafya içerisinde değerlendirmektedir. Cephe ile cephe gerisi belgelerden ve gerçek kişilerden alınan bilgilerden yola çıkılarak anlatılmış ve yorumlanmıştır. Erenler toprağı Söğüt'ün yetiştirdiği milli mücadele kahramanlarından Gazi Ali Balaban'a ve kanı, canı, yüreği, kalemiyle kendini bu davaya adayanlara. Arif Çelebioğlu Söğüt'e gittiğinde yaz sonuydu. Ağaçların yanık bir renk aldığı, yeşilden sarıya dönüşüm bağlandığı günler. Ömer Söğütlüydü ya, ille bizim oraların romanını yaz diye tutturmuştu. Osmanlı Devleti'nin beşiğidir Söğüt, doğduğu, kök saldığı yerdir. Bilir misin, milli mücadelede ilk düzenli ordu birlikleri burada kurulmuş. Yani devlet burada ikinci defa dal budak salmış. Bereketli, kutlu bir yerdir anlayacağın, onun için yaz, böyle diyordu Ömer. Gerçekten Söğüt'ün büyüsü daha oraya varmadan Osman elinde hissedilir olmuştu. Yola Ömer'in Murat arabasıyla çıkmışlardı. Ömer direksiyon başında ikide bir Söğüt'ün Erenleri türküsünü söylüyordu. Nefes isteyen, kıvrımlı, biraz da hüzünlü bir türkü. Sakarya bir ipek şaldı o yaz sonu. Dolana dolana yumuşak aydınlığıyla akıyordu. Arif bütün bu çizgileri ezberlemeye çalışıyordu. İnce minareleri, bir çırpıda çizilmiş gibi duran kerpiç evleri. Daha önce buralarda yaşamış gibiyim diyordu. Ömer gülümsüyordu. İşte Söğüt'ün büyüsü. Felek dedi Arif Çelebi'nin torunu bunları mutlaka yazmalı. Sonra yine sigara yakmıştı. Arif'in sigarayı bıraktığını bile bile. Bol dumanlar savurup Arif'in içindeki bir hasreti deşmeye çalışır gibi. Derken yine o türkü. Söğüt'ün erenleri, çevirin gidenleri. Ömer çocukluk arkadaşıydı. Şimdi şu dumanların gerisinde bir eş, birbirinden güzel dört çocuk durur. Bunu sezer Arif. Karnı doyurulacak, hayata hazırlanacak dört çocuk. Onun için hep acelesi vardır. Erkenden seyrelmiş saçlar, çökmüş yanaklar. Fakat hala yaramaz bir çocuk gibi bakan ela gözler. Ömer öyle bürokrat biri olamamıştı. Bir küçük matbaası vardı, onunla ayakta durmaya çalışıyordu. Amca beyi dinle, deryaya dalmış gibi olacaksın. Bizimkiler geleceğimizi bildirmişler, çay bahçesinde bekleyecek. Milli mücadele günlerinden şurada kaç insan kaldı ki? Amca bey ve çay bahçesi Arif'in gözünde canlanamayan kırık dökük çizgilerdir. Yeniden yola dalıyor gözleri. Çepeçevre dağlar, morlu, mavili, alacalı. Katırıyla yol alan siyah yeldirmeli bir kadın. Kavaklar usul usul sağa sola eğilip zikretmede. Sonbahar yangınının tüten renklerini almışlar. Sonra dağ yamaçlarını tırmanıyorlar. Bu dağlar hiç bitmeyecek sanki. Masal dağları. Bir hayal şehre varılacaktır belki. Bilecik'in yamaçlarına dayanan evlerin belirmişti işte. Şehrin kurulduğu tepenin hemen ardında Orhan Gazi Camii, Edebali'nin beyaz evi ve türbesi vardı. Onlar da kayalara tutunmuşlardı derken Bilecik, mülakatının yapıldığı tarihi istasyona vardılar. İstasyon tenhaydı ve hala eskiden kalmış bir şeylerin sıcaklığını koruyordu. Sonra Yeniköy'e geldiler. Siyah yeldirmeli kadınlar, genç kızlar, yanakları üvez üvez kızlar. Güvenli, kıvrıntısız, çevik yürüyüşleri var. Arif'in hayal gücü ister istemez harekete geçti. Milli mücadelenin mermi taşıyan kadınlarını düşündü. O yiğit kadınların çizgileriydi bunlar. Beyaz tülbentleriyle onlar da geride kaldılar. Kuru dikenler bozkırı salıvermiş. Bir yağmur bekliyor ortalık. Ömer yine o türküyü mırıldanıyor. Söğüt'ün erenleri, çevirin gidenleri. Ne güzel baş bağlıyor Söğüt'ün güzelleri. Çok sürmedi, Söğüt ileride puslu bir renkte belirdi. Menevişli bir dağ eteğine yaslanmıştı. İşte geldik dedi Ömer. Söğüt uzaktan uyku mahmurluğu içinde görülüyordu. Oysa çarşıya girdiklerinde kıpır kıpırdı. Kaldırımlarda sepet sepet üzümler, satıcıların sesleri, meydandaki tek minareli cami, çinili çeşme, göğün kirlenmemiş mavisi, geniş gövdeli bir çınar Arif'e geçmiş zamanlara karışma isteği vermişti. Ömer ise arabanın penceresinden çay bahçesinin kalabalığını araştırıyordu. Neden sonra yüzü aydınlandı. Gelmiş vallahi dedi. İşte şu kahverengi ceketli, gözlüklü adam. Arif oralarda kahverengi ceketli birini aradı. Evet evet işte orada yalnız başına oturuyor. Arabayı bir kenara park ettikten sonra indiler. Çay bahçesine doğru yürüdüler. Çınarın serinliği duyuluyor. Yanık yaprakların hışırtıları. Amca bey önünde boş çay bardağı dalgın oturuyordu. Masanın üstünde kalıbı bozulmuş rengi soluk bir şapka vardı. Yakasında muharip gazi rozeti ve madalya. Çilli damarlı ellerini sabırla dizlerinde kenetlemişti. Arif o an adamın hala geçmişte yaşadığını düşündü. Bir ipek kozasının içinde hatıralarına dalıp gitmişti. Geçmişte yaşıyor, orada nefes alıyordu. Yaklaştılar. Birinci bölüm. Yusuf'un yaylı arabası o yaz sıcağında kabuğuna çekilmiş sokaklardan geçerken işlemeli bir perde kıpırdanıp aralandı. Yusuf ipek tüccarı Abdullah Bey'i bir an önce Bilecik'e götürme telaşındaydı. Yine de o kerpiç evin penceresine bakmadan edemedi. İnce kaz boynuyla gece karası gözleriyle Esma. Arabanın tekerlekleri, çıngırak sesi o durgun saatleri kımıldatıvermiştir. Sıcaktan erir gibi görünen sokağı Yusuf'un doru atları birden şenlendirmiştir. Esma kim bilir hangi işini yarım bırakıp bu çıngırak sesine koşmuştur. Bilmiştir Yusuf'un geçtiğini. Yusuf çocukluk arkadaşı Esma'ya artık o eski çocukluk yakınlığıyla değil, uzak durulması gereken biri gibi yaban yaban baktı. Yüreğindeki coşkunluğu belli etmeden. Oyalanmanın sırası değildi. Hem Abdullah Bey'i bir an önce Bilecik'e ulaştırmalıydı. Esma bütün bunları sezmişçesine mavi örtüsünü bir yandan alıp yüzünün yarısını gizleyerek içeriye çekildi. Perde kapandı. Yusuf atları kamçılayıp kıpırtısız kavakların ve söğütlerin, çardaklı kahvenin, çinili çeşmenin ve çarşı caminin önünden geçti gitti. Gürültüsünün ardında uzun sarı bir toz bulutu kaldı. Daha 13'ünde başlamıştı arabacılığa. Kütahya'ya, Bursa'ya, Eskişehir'e, Bilecik'e durmadan insan taşımıştı. Hüdavendigâr vilayetinde bilmediği kıyı köşe kalmamıştı ve yıldız sayısınca insan tanımıştı. Askere gidinceye kadar süslü arabası ve türküleriyle bir masal kahramanı gibi yaşamıştı. Yıldızların aydınlattığı geceler, ıssız yollar, bu menevişli tepeler, kurt, kuş artık Yusuf'u tanıyordu. Yusuf dağlarla taşlarla dosttu. Bu yolculuklarda koca bir ömrü yaşamış gibiydi. Bütün bunlar harpten önceydi. Sonra her şey bir büyük dumanın ardında kalmıştı galiba. Toprak sarıydı, sapsarı. Atlar bitkin ve terli yol alıyorlardı. İki yanda üzüm bağları, küskün ve cılız. Besbelli düşman geleli dağ ova yeşeremiyor kendince. Yusuf'un dilinde deminden beri yine aynı türkü. Gözünün önünde bir mavi yazma. Esma'nın yazması dalgalanıp duruyor. Sıcakta ona bir sayvanın gölgesini, serinliğini duyuruyor. Çekin kıratımı nalbantı nallasın, kır at kişnedikçe anam ağlasın, derviş gelecek diye yollar beklesin, alfesin üstünde kandilli yazma, kız seni alırlar ağlayıp gezme. Abdullah Bey Yusuf'un türküsüne dalıp gitmişti. Yusuf türkü mürkü okumasa bu yola katlanılmazdı. Adam kocaman mendiliyle sık sık terini siliyordu. Sarsıntıdan bir o yana bir bu yana sallanıp duruyordu. Neden sonra Yusuf'un sesi kesiliverdi. Abdullah Bey meraklandı. İyi gidiyordu. Niye türküyü kestin Yusuf? Yusuf'un cevabı biraz gecikerek geldi. Sıcak iyice bastı beyim, ondandır. Şu çeşme yanında duralım istersen, azıcık serinleriz. Duralım ya, iyi olur. Araba durdu. Abdullah Bey geniş gövdesini hareketlerle dışarıya sardı. Mendil yine elindeydi. Onu alnında pembe gürbüz yanaklarında şöyle bir dolaştırdı. Sonra bir çınarın gölgesine sığınmış çeşmeye doğru yürüdü. Yusuf arabadan atladı. Abdullah Bey yüzüne su vuruyordu. Fesini çıkarıp tepesini ıslattı. Sonra kana kana içti sudan. Yusuf gülüyordu onun haline. Yanmışsın beyim. Bana çölü mülü hatırlattın şimdi. Musul'u, Bağdat'ı. Abdullah Bey birden bir yaraya dokunmuş gibi üzgün kırık dökük baktı. Suyun kıymetini oralarda öğrendik dedi Yusuf. Abdullah Bey çekilip ağacın dibine doğru gitti. Anlat hele. Ağacın dibine çökmüş, tabakasını çıkartmıştı. Yusuf kurulanarak yanına vardı. Abdullah Bey tabakayı açtı. Düzgünce sıralanmış sigaralar. Yak bakalım, yak da anlat. Yusuf çekinerek tabakaya uzandı. Anlatacak olsam Bilecik'e varamayız beyim, uzundur. Abdullah Bey'in yaktığı kibrite eğildi. 3 yılım vardır oralarda ama 30 yılım var gibidir. Ramazan bayramıydı yola çıktığımızda. Bir kara vagona tıktılar bizi. Ondan sonra gah trenle gah yürüyerek Dicle kenarlarına vardık. Ben diyeyim 30 vagon, her birine 60 er. Durdu, sigaradan bir nefes çekti. Tütün kokusu, ter kokusu. Bayrama gider gibi bir asker kalabalığı. Demek insan ölüme giderken de gülebiliyor, şakalaşabiliyor. Hepsi birbirinin kolu bacağı. Ahmet, Mehmet, Hüseyin hepsi biri o kara vagonlarda. Bizi bu kara vagonlar almış götürüyordu beyim. Hangi dağa, hangi çöle varacağımızı bilmeden gidiyorduk. Sonra Cizre, Musul, Tikrit, Samarra, Bağdat, Kutül Amare. Biz bir ateşe girip çıktık diyeceğim o. Hani Hazreti İbrahim'in dediği Nemrut ateşi aklıma gelir. Nemrut'un ateşiydi o, başka ne olabilir? Durup belirsiz bir noktaya daldı. Sigara parmaklarının arasına küçülmüştü. Bir gün düşmanın 500 süvarisiyle çevrilivermiştik. Geri çekiliyorduk. Tepemizde güneş. Derken düşman topları ateşe başladı. Mataram'da su kalmamış. Ortalık toz duman. İstihkamlar üstümüze göçüyor. Geri çekiliyoruz. Sanki bir ateşin içine girmişiz. Eriyoruz. Yanımdakinin matarasına yapıştım. Bir yudum dedim. Dudağımı ıslatayım. Arkadaşım matarayı çıkarıp şöyle bir salladı. Bir iki yudum su kalmış içinde, düşündü bir, sonra al dedi, helal olsun. Parmaklarının arasında küçülen sigarayı bir fiskeyle vurdu. Abdullah Bey yeniden ter püskürmeye başlamıştı. Gözleri meraktan çakmak çakmak, sonra Yusuf gözlerini ileride puslu mor tepelere dikti. Sonrası beyim, biz ateş ediyoruz. Süvariler kılıçlarıyla yaklaşıyor, üstümüzden geçiyorlar. Nal sesinden kulaklarımızın zarları delinecek. Kimisi vurup düşüveriyor yanımıza. Hintliymiş bunlar. Çoğu esir alındı o gün. Çok sürmedi. Düşman taarruza geçecekmiş denildi. Tabur kumandanı takviye istemiş. İstihkamdan çıktık. Yanımda bana su veren arkadaşım da var. 50 metre kadar gittik. Baktım üzerimize bir mermi geliyor. Kendimi yere attım. Yakınımda bir patlama oldu. Yüzümü kaldırdığımda arkadaşımı gördüm. Yatıyordu yerde. Koşup sarıldım. Acısı yüzünde bir gülüşe dönmüş. Ölüverdi kollarımın arasında. Ben bunu unutamam beyim. Sular bana ömrüm boyunca hep o askeri hatırlatacak. Abdullah Bey başını eğmiş, sigarasını habire ezip duruyordu. Neden sonra gözlerini bu kavruk, sırf sinirden örülmüş gibi duran genç adama çevirdi. Ya şimdi ne olacak Yusuf? Nemrut'un ateşi yine ortalığı sarıyor. Sen o ateşte piştin, söyle. Yusuf Abdullah Bey'in bu çetin sorusuna etrafına bakınıp cevap arıyor. Milletçe ayağa kalkılmazsa bu iş bitmiştir beyim. Abdullah Bey bu sözleri bekler gibiydi. Canlandı. Gözleri şimdi bulutsuz, duru bir yeşildi. Kır bıyıklarını çekeleşleyip durdu. Sonra Yusuf'un omuzuna vurdu. Güzel söyledin, yaman adamsın Yusuf. Sende çok iş var. Bak ne düşünürüm bilir misin? Gel benim yanımda çalış. Seni elimle evlendiririm. Aileni de konağa aldırırım. Sıkıntı çekmezsiniz. Ha ne dersin bakalım? Yusuf bir avuç ot yoldu. Bilecik'teki koca konak, İran bağına benzer gül bahçeleri, kadınlı erkekli hizmetkarlar, uçsuz bucaksız dutluklar, ipekhane ve dokuma tezgahları gözünün önünden geçti. Sonra Esma'nın mavi yazması dalgalandı yine. Şimdi onu hatırlamak da neyin nesiydi? Ne gibi bir iş tutacağım beyim? Hangi işi istersen, ister ipek işlerine bak, ister konağımın arabacısı ol. Yusuf fesine eğip başını kaşıdı. Konağın kuytu köşelerinde yetişmiş beyaz tenli, zambak yüzlü kızlar hayal etti. Ama bunların hepsi birer Esma oluverdiler. Çatılmış hilal kaşlarının altından gece gibi kara gözlerini Yusuf'un üzerine diktiler. Yusuf rengi atmış ceketinin ilik yerleriyle oynadı. Çökük yanakları, seyrelmiş kirpikleri, çizgileni vermiş alnı, garipliğini bir çırpıda anlatıyordu. Abdullah Bey Yusuf'u daha önceki yıllarda da tanırdı. Ertuğrul Gazi'yi ziyarete gittikleri yörük bayramlarından. Gene böyle çift atlı bir arabayla meydana ziyaretçileri taşırdı. Ayağı ağlı çuhası, sırtında sırmalı cepkeni, başında fese sardığı ipek puşe ile çalımlı çalımlı sürerdi atları. Gözleri Sakarya suyu gibi çırpınır, yanakları pençe pençe kızarırdı. Şimdi o delikanlı bol bitkileri sert rüzgarlara karşı nasıl sertleşir kabuklaşırsa öyle olmuştu. Kavruk bir sinir yumağı halindeydi ama taş gibiydi işte. Kolay kolay eğilip bükülmezdi. Ne dersin Yusuf? Yusuf daldığı yerlerden sıyrılıp toparlandı. Bizi düşündüğün için sağ ol beyim, lakin biraz düşünüp taşınalım. Anama babama da açayım, bakayım onlar ne derler. Doğrulup kalktı. Kalk beyim, kalk, Bilecik'e varamayız işte. Abdullah Bey güldü. Ha Yusuf ay, peki gidelim. Arabaya doğru yürüdüler. Yusuf akşam karanlığında atları çözüp ahıra bıraktıktan sonra evine giremedi. Kafası karmakarışıktı. Abdullah Bey'in teklifini düşünüyordu. Kuyu başına çöktü. Yapraklar ince ince kıpırdamaya başlamışlardı. Hafif bir esinti duvar dibine sıralı karanfillerin kokusunu getiriyordu. Bu evi az önce önünden geçtiği çardaklı kahveyi, arkadaşlarını, aşağıdaki dereyi, kurbağa seslerini, ona çocukluğunu anlatan pencereleri birbirine sokulmuş evleri bırakıp Bilecik'e gitmek. Bu olabilir miydi? Neden olmasın? Öteden beri Abdullah Bey'i o açık sözlü yiğit adamı severdi. Abdullah Bey her kasabada, her köyde el üstünde tutulurdu. Yürekleri ipek gibi sarardı Abdullah Bey sevgisi. Elbette düşmanı da vardı, hem de söz söyleyeni. Ama bunlar etse etse bir avuç insan ederdi. Nice yetimi, nice yoksulu donatıp ortaya çıkarmıştı. Söğütlüler işte bu cömertliğiyle onu adeta Ertuğrul Bey gibi görürlerdi. Sanki Ertuğrul Bey yüzyıllar sonra Abdullah Bey'le yeniden zuhur etmiş gibiydi. Bunu diyemezler ama Abdullah Bey'i bir Ertuğrul bilirler. Bilecik, Abdullah Bey'in teklifine evet dese babası şu bostanda yetiştirdiklerini çarşılarda satacağım diye didinip durmazdı. Evi de kiraya verirlerdi. Fena mı olurdu? Ama içinde rahat etmeye hakkı yokmuş gibi bir his. Kutul amare. Yüreğinde hala oraların yangını. Ateşi kırpıla kırpıla bir iç sızısıyla dönmüşlerdi. Kalsaydık, vuruşup ölseydik de böyle kırık dökük dönmeseydik diyordu. O günlerde hep bunu söylüyordu. İşte düşman çıkıp gelivermişti. Ordu darma duman. Bir çözülüş, bir dağılış. Sonra işgaller başlamıştı. İlk karşı koyuşlar, mitingler. Bir yanda Abdullah Bey'in konağı, cins atlar, atlas yorganlar, eksiksiz sofralar, bir yanda vatanı kurtarma sancıları, küçük küçük kıvılcımlar. Belki büyüyebilir bu kıvılcımlar. Neden olmasın ve neden Abdullah Bey de o kurtarıcılar arasında olmasın? Omuzuna bir el değdi. Hafifçe sıçradı. Babasıydı gelen. Neden içeri girmedin oğul? Yusuf ne diyeceğini bilemedi. Şimdi geliyorum ben de. Serinlikte biraz oturayım demiştim. Götürdün mü Abdullah Bey'in yerine? Götürdüm. Şuradan buradan haberler yok mu? Anlatmadı mı bir şeyler? Yusuf babasının bu merakına güldü. Babası ise sinirli sinirli sakallarını çekeşledi. Kavruk ufak tefek biri. Yusuf da ona benzemiş. İhtiyarlığı da böyle olacak demek. İşte ihtiyarlığı karşısında. Yusuf bu görüntüden kurtulmak ister gibi ayağa kalktı. Asma çardağına doğru yürüdü. Babası da peşi sıra geliyordu. Adam, bir müdafaa-i hukuk cemiyeti kurdular. Ondan sonra ses seda yok dedi. Yusuf'un gözünde pencereleri tozlu bir karanlığa bürünmüş. Eski kerpiç bir bina belirdi ve kayboldu. Ortalıktan filan konuşmadınız mı? Konuştuk konuşmasına da babası oradaki kereveti gösterdi. Hele otur. Yusuf'un karşı koyacak hali yoktu. Oturdular. O bana sordu. Ne olacak ortalığın hali dedi. Adam kuşağında tütün kesesini aradı, bulamadı. Sonra bizi yanına almak istediğini söyledi. Babası şaşkındı şimdi. Eliyle çenesini kavrayıp öylece düşüne kaldı. Konağa gelin dedi. Sözün kısası bize el atmak ister. Babası sertlikle döndü. Aç mıyız biz? Açıkta mı kalmışız? Yusuf'un içinde bir kırılma, bir eziklik. Demek babası he dese o da kabul edecekti. Yeni bir araba, genç atlar, namlı kişileri taşıyıp duracaktı. Bağlara, konaklara, nazlı hanımları düğünlere, merasimlere götürecekti. Bak oğul dedi babası göğsüne vurarak, Abdullah Bey'e saygımız vardır, sevgimiz vardır. Ben dedirtmem kendime konaklara yerleştiler diye, dedirtmem. Var git sen oğul, ne yaparsan yap bize ilişme. Babasının gözlerinde parlayan fakat akmayan bir doluluk. Bir süre o parıltı, yağmur damlası dal üstünde nasıl durursa öyle durmuştu. Yusuf başını eğip kısık bir sesle sen bilirsin baba dedi. Yüzüne bir daha bakamadı. Babası kalkıp eve girinceye, ayak sesleri uzaklaşıncaya kadar başı eğik öylece kaldı. Sanki asma yaprakların arasından yüzlerce kuş böcek onu seyretmekteydi. O zaman yine bir karavagona takılmış gibi oldu. Bu defa dönüş günleri. Trenler onca yükü çekemiyordu. Öylesine doluydu. Dönüyorlardı acılı sessiz. Bir çığ altından kalkmış gibi yollar uzuyordu. İnceden bir yağmur. Adana'dan Konya'ya yol alıyorlardı. Konya'ya vardıktan sonra Allah kerim diyordu Yusuf. Parası kalmamıştı. Onun gibi daha nicesi bu haldeydi. Sonra Konya'ya gelmişler, istasyon kenarına yığılarak beklemeye koyulmuşlardı. Olmazsa kaçak bineriz diyordu biri. Yağmur toprağın kokusunu getiriyor, bir vatan kokusudur besbelli. Ama nasıl? Yabancı askerlerin istila ettiği bir vatan. Sonra gene öyle asker ve subay dolu bir tren ağır ağır soluklana soluklana gelmişti. Bunlar karınları doymuş, sırtları ısını vermiş gibi canlandırmışlardı ortalığı. O kargaşada inenin bininin arasında bir vagona atlamışlardı. Tren sarsıla sarsıla yola koyulmuştu ama çok sürmemişti bu sevinç. İtalyan askerleri vagona girivermişlerdi. Kaçak binenler de böylece meydana çıkmışlardı. Tren durmuş, Yusuf'la arkadaşları yaka paça aşağı indirilmişlerdi. Bağırtılar, gürültüler. Pencereden sarkan başlar, kollar. İşte bu sırada bir Türk subayı tren penceresinden İtalyanlara çıkışmıştı. Hem bizim ekmeğimizi yiyorsunuz hem de şunlara bir vagonu çok görüyorsunuz. Bir yandan da Yusuflara el edip haydi binin çocuklar diyordu. Siz bu vatanın evlatlarısınız. Sonunda İtalyanlar bunları en arkadaki vagona bindirmek zorunda kalmışlardı. Tren yeniden sarsıla sarsıla, soluklana soluklana yola koyulmuştu. Afyon'da böyle mahpusluk duyguları içine varmışlardı. Ama nasıl? İtalyanlar onların vagonunu diğerlerinden ayırıp bir kör yola atıvermişlerdi. Yusuf'la arkadaşları olup bitenleri koca tren yanlarından geçip giderken anlayabilmişlerdi. Nasıl da üşüşmüşlerdi pencerelere. Öfkeden ne yapacaklarını bilemiyorlar, duvarları yumrukluyor, kilitli kapıyı açmaya çalışıyorlardı. O kara vagonda iki gece kalmışlardı. Sonra bir yüzbaşı esnaftan topladığı parayı getirip İtalyanlara vermişti de öylelikle kurtulmuşlardı. Çardağın altında boğulur gibi olmuştu. Kalktı, o iç sıkıntısıyla eve girdi. Yusuf'un yaylısı Ertuğrul Gazi Türbesi önünden geçiyordu. İşte o sırada bir çocuk sesi tekerleklerin peşine düştü. Yusuf ağabey, Yusuf ağabey. Taşkın, deli, sevgi dolu bir ses. Yusuf duymazlığa gelemedi. Veliydi bu, Hafız'ın oğlu. Yusuf ağabey, dur beni de al. Yusuf kendi kendine güldü. Atları durdurup bekledi. Çocuk, Müftü Mustafa Efendi'ye yumurta götürmüştüm. Daha küçükken anasını kaybetmişti. Severdi Yusuf onu. Sanki kardeşiymiş gibi bir yakınlıkla. Al, yer misin? Avucunda mürdüm erikleri Yusuf'a uzattı. Yusuf birini alıp ağzına attı. Kütür kütür. Kimin bahçesinden bunlar? Esma ablanın. Yusuf'un içinde bir coşkunluk, kalbinin tok vuruşları. Yoksa aşırdın mı bunları? Çocuğun avurtları şiş şiş dönüp baktı Yusuf'a. Aşk olsun Yusuf ağabey. Esma abla kendisi verdi bunları. Yusuf şimdi daha şevkli sürüyordu arabasını. Kutül Amere'den dönen o yarı ölü askerlerin yerinde şimdi kanlı canlı sevdalı bir genç vardı. İşte bu türkü onlarındı. Aşağıdan gelen hanım oynasın, keklik kebabını yiyen doymasın. Beni bu hallere sokan olmasın, sekiver yarim sekiver kaba minder üstüne, mavili yazma al kadifenin üstüne. Veli Yusuf'un halini yadırgamış gibiydi, yüzüne tuhaf tuhaf bakıyordu. Besbelli aklından geçenleri anlamaya çalışıyordu. Yusuf bunu sezdi. Çabucak türküyü bıraktı. Demek Müftü Efendi'ye yumurta götürdün. Evet ya, Müftü Hoca'nın misafirleri vardı. Söğüt'ün ileri gelenleri oradaydı bugün. Kimler dersen, belediye reisi Hüsnü Bey, Nail Bey, hesap muallimi Halil Bey, sonra edebiyat muallimi Cavit Bey. Yusuf şimdi Esma'yı, mavi yazmayı unutmuş, Veli'ye kulak vermişti. Başka kimler vardı? Veli şöyle bir düşündü. Tek tek sayıp bakmadım ki Yusuf ağabey. Ha, bir de Abdullah Bey vardı, o da vardı. Ne yapardı bunlar? Konuşuyorlardı işte, bahçedeki kirazın dibine toplanmışlardı. Şimdi Yusuf mutlaka mühim bir şeyler konuşuyorlardı diye düşünüyordu. İpekçiler, belediye reisi, hocalar bir araya toplandığına göre dur bakalım anlarız. Abdullah Bey diyordu ki, Yusuf merakla döndü. Ne diyordu Abdullah Bey? Evelallah bu memleketi kurtaracağız diyor. Yusuf'un yüreğinde bir coşkunluk. Çarşıya inmişlerdi. Kerpiç evler, çiçekli pencereler, gölgeler içinde hükümet konağı, çardaklı kahve. Senin bakalım burada. Veli'nin yüzünde hayal kırıklığı. Niye Yusuf ağabey? Buraya kadar kahveye uğrayacağım. Hadi atla. Veli isteksizce atladı. Elinde sepeti bir ağaç gölgesine gitti. Oradan Yusuf'a dikti gözlerini. Hey deli hey. Başımın derdi bu çocuk. Arabayı kahvenin yanındaki arsaya çektikten sonra indi. Veli hala oradaydı. Bak şaşkına, ne duruyorsun buralarda? Baban merak eder. Hadi bakalım doğru eve yallah. Bu sesle bir daha arabama binemezsin. Seninle ahbaplığımız burada biter gibisinden bir tehdit havası vardı. Veli bunu sezdiği için daha fazla oyalanmadı. Gevşek, tembel bir yürüyüşle uzaklaştı oradan.